Ayrım 18.
Avusturya 15,88. Macaristan 20,24. İtalya 14,8. İsviçre 13,80. Fransa 15,4. İngiltere ve Galler 15,14. İskoçya 13,76. İrlanda 8,66. Belçika 13,94. Hollanda 14,28. Danimarka 15,38. Norveç 13,82. İsveç 12,84. Finlandiya 14,90. Avrupa Rusyası hariç Vüstül bölgesi 18,6. Bulgaristan 18,4. Sırbistan 22,14. 1886-1890'a dek Alman İmparatorluğu 15,68. Prusya 16,32. Bavyera 13,96. Saksonya 18,64. Avusturya 15,40. Macaristan 17,72. İtalya 17,64. İsviçre 14. Fransa 14,48. İngiltere ve Galler 14,70. İskoçya 18,2. İrlanda 8,66. Belçika 14,34. Hollanda 14,4. Danimarka 13,94. Norveç 12,76. İsveç 12,20. Finlandiya 14,40. Avrupa Rusyası hariç Vistül bölgesi 17,94. Bulgaristan 17,24. Sırbistan 21,76. 1891'den 1895'e dek Alman İmparatorluğu 15,88. Prusya 16,40. Bavyera 14,76. Saksonya 17,52. Avusturya 15,76. Macaristan 17,92. İtalya 14,96. İsviçre 14,72. Fransa 14,90. İngiltere ve Galler 15,16. İskoçya 13,68. İrlanda 9,48. Belçika 15,24. Hollanda 14,48. Danimarka 13,84. Norveç 12,92. İsveç 11,45. Finlandiya 12,98. Avrupa Rusyası hariç Vistül bölgesi 17,8. Bulgaristan 16,7. Sırbistan 19,84. 1896'dan 1900'e dek Alman İmparatorluğu 16,83. Prusya 16,86. Bavyera 16,9. Saksonya 18,76. Avusturya 16,4. Macaristan 16,5. İtalya 14,40. İsviçre 15,59. Fransa 15,14. İngiltere ve Galler 16,14. İskoçya 14,94. İrlanda 9,87. Belçika 16,45. Hollanda 14,88. Danimarka 14,79. Norveç 13,73. İsveç 12,4. Finlandiya 15,34. Avrupa Rusyası hariç Vistül bölgesi 17,80. Bulgaristan yok. Sırbistan yok. 1901'den 1905'e dek Alman İmparatorluğu 16. Prusya 16,2. Bavyera 15,2. Saksonya 16,6. Avusturya 15,8. Macaristan 17,2. İtalya 14,8. İsviçre 15. Fransa 15,2. İngiltere ve Galler 15,6. İskoçya 14. İrlanda 10,4. Belçika 16,2. Hollanda 15. Danimarka 14,4. Norveç 12,4. İsveç 11,8. Finlandiya 13. Avrupa Rusyası hariç Vistül bölgesi yok. Bulgaristan yok. Sırbistan yok. 1907. Alman İmparatorluğu 16,2. Prusya 16,4. Bavyera 15,4. Saksonya 16,8. Avusturya 15,8. Macaristan 19,6. İtalya 15,4. İsviçre 15,6. Fransa 16. İngiltere ve Galler 15,8. İskoçya 14. İrlanda 10,2. Belçika 16,2. Hollanda 15,2. Danimarka 15,2. Norveç 11,8. İsveç 12. Finlandiya 13,6. Avrupa Rusyası hariç Vistül bölgesi yok. Bulgaristan yok, Sırbistan yok. Evlenme sayısının çoğu ülkelerde endüstriyel gelişme ya da krizin egemen oluşuna göre dalgalandığı en açık biçimde Almanya'da görülüyor. Alman-Fransız Savaşı'ndan sonraki yıl olan 1872 Fransa için bu 1873 yılıdır. Almanya için en yüksek evlilik rakamını veriyor. 423.900. Bu sayı 1873'ten sonra düşüyor ve krizin en derin yılı olan 1879'da en düşük derecesine 335.113'e ulaşıyor. Sonra henüz bir gelişme yılı olan 1890'a dek yavaş yavaş yükseliyor. 1892 yılında tekrar düşüyor ve endüstriyel gelişmenin en yüksek noktası olan 1899 ve 1900 yıllarında zirveye çıkmak üzere gelişme yıllarında yine artıyor. 1900 yılında 476.491, 1899 yılında 471.519. Yeni kriz bir düşüş getiriyor. 1902 yılında evlenme sayısı tekrar 457.208'e düşüyor. 1906 ve 1907'de 498.990 ve 503.964 yeniden zirveye çıkıyor. Ve 1906 yılında evlenme sayısı 1905'ten 13.004 daha fazlaysa da artık azalmış bir kesin artış 1906 ile karşılaştırıldığında yalnızca 4.974 ve göreceli bir düşüş 1000 kişiye 8,2 yerine yalnızca 8,1 ile 1907 krizinin etkileri görülmektedir. Ama genel olarak çoğu ülkelerdeki sayılar evlenmelerde düşen bir eğilimi göstermektedir. 70'li yılların ortalarında evlilik sayısının ulaştığı en yüksek noktaya 90'lı yılların sonuna dek istisnai olarak ulaşılıyor ve aşağıdaki tablodan anlaşılacağı gibi Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu bunun gerisinde kalıyor. Ama yalnızca kazanç sağlama koşulları değil, mülkiyet koşulları da evlenmeler üzerinde büyük ölçüde etkili oluyor. Schomeler'in 1885 yıllık birinci defterde Württemberg Krallığı'nın nüfus istatistiği üzerine bilgiler var. Buradan büyük toprak sahipliğinin artışıyla 25-30 arası yaştaki evli erkeklerin sayısının düştüğü ve 40-50 yaş arasında evli olmayan erkeklerin sayısının arttığı çarpıcı biçimde ortaya çıkıyor. Bakınız sayfa 164'teki tablo. Küçük mülk evlenmeyi kolaylaştırıyor. Daha çok sayıda aileye alçak gönüllü de olsa geçim olanağı sağlıyor. Buna karşılık büyük mülk evlenmeye karşı koyuyor. Ülkenin ilerleyen sanayileşmesiyle kentsel mesleklerde evlenme sayısı artıyor. İsveç'te 1901-1904 yıllarında mesleklere göre her 100 kişiye düşen evlenme oranı şöyledir. Tarım 4,78, sanayi ve madencilik 7,17, ticaret ve ulaşım 7,75, serbest ve diğer meslekler 6,63, ortalama 5,92. Ama bütün bu sayılar ahlaki değil maddi nedenlerin belirleyici olduğunu kanıtlıyor. Evliliklerin sayısı bir toplumun ahlaki durumu gibi yalnızca maddi temellere bağımlıdır. Nürnberg vilayeti. Arazinin yüzde payı hektarla 5'e kadar 79,6. 5-20 20,4 20'nin üstü 0,0. erkeklerin yüzde payı 25-30 yaşında evliler, 63,6, 40-50 yaşında bekarlar 4,4. Doğu Stuttgart, arazinin yüzde payı hektarla 5'e kadar 78,9, 5-20-17,7, 20'nin üstü 3,4. Erkeklerin yüzde payı 25-30 yaşında evliler 51,3, 40-50 yaşında bekarlar 8,1. Güney Stuttgart, arazinin yüzde payı hektarla 5'e kadar 67,6, 5-20-24,8, 20'nin üstü 7,6. Erkeklerin yüzde payı 25-30 yaşında evliler 48,6, 40-50 yaşında bekarlar 8,7. Kuzey Stuttgart, arazinin yüzde payı hektarla 5'e kadar 56,5, 5-20-34,8, 20'nin üstü 8,8. Erkeklerin yüzde payı 25-30 yaşında evliler 50,0, 40-50 yaşında bekarlar 10,0. Kara ormanlar, arazinin yüzde payı hektarla 5'e kadar 50,2, 5-20-42,2, 20'nin üstü 7,6. Erkeklerin yüzde payı 25-30 yaşında evliler 48,6, 40-50 yaşında bekarlar 10,1. Yukarı Neckar, arazinin yüzde payı hektarla 5'e kadar 43,6, 5-20-40,3, 20'nin üstü 16,1. Erkeklerin yüzde payı 25-30 yaşında evliler 44,3, 40-50 yaşında bekarlar 10,8. Doğu Geçiti, arazinin yüzde payı hektarla 5'e kadar 39,5, 5-20-47,6, 20'nin üstü 12,8. Erkeklerin yüzde payı 25-30 yaşında evliler 48,7, 40-50 yaşında bekarlar 10,0. Kuzeydoğu, Kuzey Hal hariç, arazinin yüzde payı hektarla 5'e kadar 22,2, 5-20-50,1, 20'nin üstü 27,7. Erkeklerin yüzde payı 25-30 yaşında evliler 38,8, 40-50 yaşında bekarlar 10,6. Sueb Albi, arazinin yüzde payı hektarla 5'e kadar 20,3, 5-20-40,8, 20'nin üstü 38,3. Erkeklerin yüzde payı 25-30 yaşında evliler 38,8, 40-50 yaşında bekarlar 7,5. Kuzey Yukarı Sueb, arazinin yüzde payı hektarla 5'e kadar 19,7, 5-20-48,0, 20'nin üstü 32,3. Erkeklerin yüzde payı 25-30 yaşında evliler 32,5, 40-50 yaşında bekarlar 9,7. Halden doğuya doğru, arazinin yüzde payı hektarla 5'e kadar 15,5, 5-20-50,0, 20'nin üstü 34,5. Erkeklerin yüzde payı 25-30 yaşında evliler 32,5, 40-50 yaşında bekarlar 13,8. Bodense bölgesi, arazinin yüzde payı hektarla 5'e kadar 14,2, 5-20-61,4, 20'nin üstü 24,4. Erkeklerin yüzde payı 25-30 yaşında evliler 23,5, 40-50 yaşında bekarlar 26,4. Orta ve Güney Yukarı Sueb, arazinin yüzde payı hektarla 5'e kadar 12,6, 5-20-41,1, 20'nin üstü 46,3. Erkeklerin yüzde payı 25-30 yaşında evliler 30,0, 40-50 yaşında bekarlar 19,1. 2. Çocuk katli ve kürtaj. yetersizlik korkusu ve çocuklarını toplumsal konumlarına uygun eğitememe kuşkusu, tüm sınıflardan kadınları doğa amacıyla ve çoğunlukla ceza yasasıyla da uyuşmayan davranışlara iten temel nedendir. Hamileliği engellemek için başvurulan çeşitli çareler ya da irade dışı hamile kalınmışsa, ceninin yok edilmesi, düşük yapma bu davranışlardandır. Bu çarelerin yalnızca hafif meşrep, vicdansız kadınlar tarafından uygulandığını iddia etmek yanlış olurdu. Bunlar daha çok çocuk sayısını sınırlamak isteyen sadık kadınlardır ve kocalarını reddetmek zorunda kalma ya da onları zaten eğilimli oldukları yan yollara itme ikileminden kurtulmak için çocuk düşürme çarelerini kullanma tehlikesini yeğlerler. Bunun yanı sıra bir yanlış adımı gizlemek için ya da hamileliğin doğumun ve eğitimi getireceği zorluklar yüzünden ya da çekiciliklerini daha hızlı yitirme ve kocanın ya da erkek dünyasının gözünde itibar kaybetmekten korkusuyla bu tür eylemlere kalkan ve çok para karşılığında gönüllü doktor ve ebe yardımı bulan kadınlar da vardır. Çeşitli belirtilerden anlaşıldığına göre yapay düşük gittikçe daha fazla uygulanıyor. Daha eski halklarda bile düşük sıkça kullanılıyordu ve bugün en uygarından en barbarına kadar hepsi tarafından kullanılmaktadır. Eski Yunanlılar bunu yasal engelle karşılaşmaksızın açıkça yapıyorlardı. Plato zamanında ebelere düşük yaptırma serbestti ve Aristoteles evlilerde erken doğumu kadının her türlü öngörüye karşın hamile kalması halinde buyuruyordu. Jules Royer'e göre Roma kadınları birçok nedenden dolayı düşük çaresine başvuruyorlardı. Birincisi yasak ilişkilerinin sonucunu yok etmek, sonra kesintisiz sefahat içinde yaşamak ama hamileliğin ve doğumun kadın bedeninde yol açtığı değişimlerden de kaçınmak istiyorlardı. Romalılarda bir kadın 25-30 yaşında ihtiyarlamış sayılıyordu ve bu yüzden kadın çekiciliğini etkileyebilecek her şeyden kaçınıyordu. Orta çağda düşük ağır bedensel cezalarla hatta ölüm cezasıyla tehdit ediliyordu ve düşük yapan hür bir kadın köle oluyordu. Günümüzde düşük özellikle Türkiye'de ve Birleşik Devletler'de uygulanıyor. Türkler ceninin 5. aya dek gerçekten canlı olmadığı görüşündeler ve düşük yapma konusunda vicdani korkuları yok. Ceza altına alındığı dönemlerde de düşük sayısı azalmıyor. 1872'de yalnızca 6 aylık süre içinde İstanbul'da 3000'den fazla yapay düşük gerçekleştirilmiştir. Birleşik Devletler'de düşük daha da sık uygulanıyor. Birliğin hemen tüm büyükçe kentlerinde kızların ve kadınların hamilelikten erken kurtulabilecekleri kurumlar vardır. Birçok Amerikan gazetesinde bu tür kurumların ilanları bulunur. O toplumda yapay düşük üzerine neredeyse normal doğum üzerine olduğu gibi utanılmadan konuşuluyor. Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde bu konuda başka kavramlar mevcuttur. Ve örneğin Alman ceza yasası suçun failini ve yardımcısını olasılıkla hapis cezasıyla tehdit eder. Düşük birçok durumda beraberinde kötü sonuçlar getirir. Ölümle karşılaşılması ender değildir. Birçok durumda sağlığın her zaman için bozulmuş olması kesin sonuçtur. En sıkıntılı hamilelik ve doğumun şikayetleri yapay bir düşüğü izleyen acılardan sonsuz derecede azdır. Kısır kalmak onun en olağan sonuçlarından biridir. Her şeye rağmen Almanya'da da gittikçe daha fazla uygulanmaktadır. Kürtaj nedeniyle 1882-1886 yılları arasında 839, 1897-1901 arasında 1565, 1902-1906 arasında 2236 kişi yargılandı. Son yılların Chorinus Scandalus'u, saygıdeğer doktorlar ve kadınlar söz konusu olduğu için büyük heyecan yaratan kürtaj olaylarıyla birçok kez ilgilenmek zorunda kaldı. Gazetelerimizden anlaşıldığına göre evli ve bekar kadınların yanlış adımların sonuçlarını tam bir gizlilik içinde bekledikleri kurumlar ve yerler artıyor. Sahip olunan mülkiyet göz önüne alındığında daha fazla çocuk sayısından korku ve eğitim masrafları tüm sınıflarda ve tüm halklarda önleyici kuralların uygulanmasını bir kamu felaketi olma tehlikesi taşıyan sistem haline getirdi. Fransız toplumunun hemen tüm tabakalarında iki çocuk sisteminin uygulandığı genel olarak bilinen bir gerçektir. dünyanın çok az uygar ülkesinde evlilik göreceli olarak Fransa'dakinden daha çoktur. Ama hiçbir ülkede ortalama çocuk sayısı bu kadar düşük ve nüfus artışı bu kadar yavaş değildir. Fransız burjuvaları kadar küçük burjuvalar ve parsel sahibi köylüler de bu sisteme uyar ve Fransız işçisi onlara katılır. Almanya'nın bazı bölgelerinde kendine özgün köylü koşulları benzer durumlar yaratmış gibi görünüyor. Örneğin Güneybatı Almanya'da her çiftliğin bahçesinde düşük ilacı olarak kullanılan kara ardıçın durduğu çok hoş bir bölge vardır. Aynı eyaletin bir başka bölgesinde köylüler arasında çoktandır iki çocuk sistemi mevcuttur. Çünkü çiftliklerini parçalamak istemezler. İradi kısırlık reçetelerinin ele alınıp tavsiye edildiği yayınların nasıl artan ölçüde yaygınlaştığı ve satıldığı da dikkat çekicidir. Tabii ki hep bilimsel bandıra altında ve güya tehlikeli nüfus artışına işaret ederek. Düşük ve gebeliğin yapay engellenmesinin yanında işlenen suçların da rolü vardır.